Fikir Turun'un 3 Nisan 2024 tarihli İsrail'in Gazze'yi açlıktan öldürmesine neden dur denilemiyor başlıklı makalesini sunuyoruz. Yazan Profesör Doktor Hilal Elver, seslendiren Nalan Güreş Demirel. İlk çağlardan beri en ilkel savaş aracı olarak kullanılan düşmanı açlıktan öldürme bugün Gazze'de uygulanıyor. Biz de dijital teknoloji sayesinde 2. Dünya Savaşı'ndan beri görülmemiş topyekün bir kıtlığı seyredebiliyoruz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 3. denemeden sonra nihayet ABD'nin çekimser oy kullanmasıyla 25 Mart'ta ateşkes kararı ilan etti. Ne var ki bombaların susmaması bir yana, kararın hemen ardından ABD'nin uluslararası hukuk ve geleneklerini hiçe sayan Güvenlik Konseyi kararının bağlayıcı olmadığı açıklaması, Birleşmiş Milletler'in güvenlik ve dünya barışını koruma hakkındaki etki ve etkisinin ne kadar zayıf olduğunu ve günümüz dünya düzeninin ne kadar kırılgan olduğunu göstermesi bakımından önemli. Dünya devletlerini küresel kuzey ve küresel güney olarak ayıran bu savaş, devletlerden daha cesur davranan sivil toplum örgütlerinin, dünyanın her tarafında gösterilerle sesini duyurmaya çalışan gençliğin, büyük tehlikeye rağmen savaş alanından yayın yapan bazı medya kuruluşlarının olup biteni gözler önüne sermesine ve Birleşmiş Milletler'in hemen hemen bütün organlarının tarafsız raporlarıyla işlenen savaş suçlarını ispatlamasına rağmen Gazze Savaşı fütursuzca devam ediyor. Çocuk mezarlığına dönen Gazze'de her gün 250 kişi ölüyor. Savaşın 6. ayına girdiği bu günlerde ölü ve yaralı sayısının her gün hızla yükseldiği Gazze'de ortalama günde 250 kişi ölüyor. Bu son yıllarda yaşanan bütün savaşlardaki en yüksek ölüm rakamı. Birleşmiş Milletler kaynaklarına göre Mart 2024 sonu itibariyle 32 binin üzerinde ölü, 80 binin üzerinde yaralı mevcut. Yıkıntıların altında kalan 7 binden fazla kişi bu rakamlara dahil değil. Ölenlerin 25 bini kadınlar ve çocuklar. Gazze dünyada en çok bacakları ve kolları kesilmek zorunda kalınan çocukların yaşadığı bir savaş alanı olarak rekor kırdı. Bu ameliyatların pek çoğu anestezi olmadan yapılıyor. 2007 yılından beri İsrail'in ablukası altında yaşayan Gazze, dünyanın en büyük açık hava hapishanesi olarak adlandırılırken, bu savaş nedeniyle bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in deyimiyle çocuk mezarlığına dönüşmüş durumda. Peki neden Gazze'deki açlık başka yerlerden farklı? Gazze, açlık ve kıtlığın bu derece hızlı ve tüm nüfusa yayıldığı dünyadaki tek yer. Sudan, Somali, Yemen, Afganistan ve Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki kıtlık sadece ülkenin belli yerlerinde mevcut olup nüfusun bir kısmını etkiliyor. Ayrıca buralarda iklim değişikliği, kuraklık gibi nedenler de mevcut. Gazze'de ise durum farklı. Ayrıca gıda yardımları Gazze'de olduğu gibi sınır kapısında beklemiyor. Dahası insani yardımın ulaşmasının bir pazarlık aracı olarak kullanıldığı tek yer olan Gazze'de olup biten dünyanın gözü önünde cereyan ediyor. Özetle 21. yüzyılda tamamen insan eliyle önlenebilir ve bu kadar kısa sürede bütün nüfusu etkisi altına alan şeffaf bir kıtlık başka bir yerde yok. Geçmişte yaşanan bütün ihtilaflarda düşman ateşiyle savaş alanlarında ölenlerden daha fazla kişinin savaş alanları gerisinde açlık ve hastalıktan öldüğü bir gerçek. Gazze'de ise her yer savaş alanı olduğu için abluka altında gıda, su, elektrik, ilaç ve yakıt girişiminin engellenmesiyle başlayan açlık şiddetleniyor. Çünkü savaştan önce bile yetersiz olan su kaynaklarının tahribi, zaten zar zor ayakta kalan altyapının çökmesi, Gazze'lilerin %80'inin evlerinin yıkılması nedeniyle sokaklarda, yıkık binalarda yaşanmaya çalışılması, yağmur sezonunun başlaması açlığı salgın hastalıklarla birleştiriyor. Gazze'deki tüm hastanelere yapılan askeri saldırılar sonundaysa sağlık sisteminin tamamen yok olmasıyla bugün savaş bitse bile ölü sayısını durdurmanın mümkün olmayacağını ve aşırı bir biçimde artacağını bu alanda otorite olan birçok kuruluş tahmin etmekte. Yine bilimsel raporlara göre 0-2 ve 2-5 yaş arası beslenme bozukluğundan muzdarip olan çocukların ömür boyu hem bağışıklık sistemleri hem de zihinsel gelişmelerinde büyük sorunlara neden olacağı biliniyor. Gazze'de akut beslenme bozukluğu UNICEF tarafından Kasım ayı başında her 3 çocuktan biri olarak belirlenmişken bu oranın neredeyse %100'e ulaştığı bu günlerde Gazze'nin gelecek nesillerinin tehlike altında olduğu bir gerçek. Kıtlıktan çocuk ölümlerinin başladığı Gazze'de gelecek nesillerin düşünülmesi acaba lüks müdür? Gazze'nin çok kısa bir süre içinde gıda güvencesizliğinden açlığa, oradan da kıtlığa giden yolda hızla ilerlemesinin bir başka nedeni daha var. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in dediği gibi bu savaş 7 Ekim'de birdenbire ortaya çıkmadı. Gazze uzun yıllardır işgal altında. İsrail'in ablukası altında yaşayan, hayati malzeme ve gıdanın %80'inin İsrail'den geldiği, kendi kendine yetme kapasitesi olmayan, %60 nüfusun gıda yardımlarıyla yaşadığı, işsizliğin %50'nin üstünde olduğu kalabalık küçük bir toprak parçası. 7 Ekim'den sonra İsrail Savunma Bakanı Yovan Gallant'ın emriyle gıda, su ve elektriğin tamamen kesilmesiyle bombalar altında topyekün ölüme terk edildi. Gallant bu kararı dünyaya iletirken bütün Gazze halkını hayvan olarak göstermekten çekinmemiş, Cumhurbaşkanı Herzog'sa Gazze'de masum insan yok diyerek bu savaşın Gazze halkının tümünü hedef aldığını, esas amacın ne olduğunu ve savaşın nereye kadar devam edeceğinin haberini de vermiş oldular. İnsani yardım neden ulaşmıyor? Savaş zamanlarında sivil halkın insani yardım hakkı, uluslararası hukukun en önemli prensiplerinden biri. Ne var ki Başbakan Netanyahu açıkça İsrail'den Gazze'ye gıda veya insani yardım malzemesi girmesine izin vermeyeceğiz diyerek savaş hukukunun en önemli prensiplerinden birini ihlal etmekten çekinmedi. Çok kısıtlı olan insani yardımın savaştan 3 hafta sonra başladığı Gazze'de İsrail'in çeşitli güvenlik nedenleri bahanesiyle yardımları kesmesi ve yavaşlatması nedeniyle şimdiye kadar ihtiyacın ancak %8'ine cevap verilebilmişti. Dünya Gıda Programı yetkilileri ise Kasım ayına gelindiğinde Gazze'ye gerekli gıda yardımının sadece %10'unun ulaştığını, bunun da normal kalori ihtiyacının sadece 1/4'ünü karşıladığı gerekçesiyle yakında açlığın kıtlığa dönüşeceği uyarısında bulunmuş, ancak İsrail'in tutumunda herhangi bir değişiklik olmamıştı. Uluslararası Sivil Toplum Örgütü Oxfam raporuna göre ise İsrail yardım kamyonlarını ortalama 20 gün bekletip hayati önem olan sağlık malzemelerinin Gazze'ye girmesini özellikle engellediğini, örneğin oksijen tüpleri, prematüre bebekler için inkübatörler, su arıtma cihazları ve hijyen malzemelerinin Gazze'ye girişini önleyerek planlı bir niyetle hareket ediyor. Gazze halkını topyekün cezalandırmak. Bunun için de Gazze halkını bombalarla enkaz altında bırakmak ya da tüm halkı kuzeyden güneye, güneyden kuzeye sürerek çaresizlik içine sokarak yıldırmak, yaralıların tedavilerini önlemek, sonuçta açlıktan ve salgın hastalıktan öldürmek. 23 Aralık'ta BM'nin aşırı gıda güvencesizliğini ve açlık derecesini ölçen ve kategoriler halinde yayınlayan tek otoritesi Entegre Gıda Güvencesi Kategorileri Ölçme Raporu, IPC, Gazze'deki durumun aciliyetini açık bir biçimde rakamlarla göstermiş, acil ateşkes olmadığı takdirde meselenin kıtlığa varacağını, Gazze halkının %90'ının kriz seviyesi olan 3. ve acil durum seviyesi olan 4. derecede açlıkla savaştığını bildirmesine rağmen İsrail'in tutumunda hiçbir değişiklik olmamıştı. Mayıs ayında kıtlık Gazze'yi tamamen saracak. Aynı kuruluşun 20 Mart'ta yayınlanan en son raporuysa 3 ay içinde 2.2 milyonluk Gazze'nin tamamının kriz seviyesine 3. derece veya acil durum 4. derece seviyesine ulaştığını, nüfusun yarısının yani 1 milyondan fazla kişinin ise kaos sayılan 5. derecede katastrofik yani kıtlıkla burun buruna yaşadığını ortaya koydu. Her gün yavaş yavaş açlıktan ölen çocukların sayısının giderek arttığı Kuzey Gazze'de kıtlığın Mayıs ayında tamamen bölgeyi saracağı, Güney Gazze'de ise özellikle de refaha beklenmekte olan saldırının olması halinde Temmuz ayında kıtlığın her tarafa yayılacağı ilan edildi. Birleşmiş Milletler yetkilisine göre bu durum her gün 200'den fazla kişinin açlıktan ölmesi anlamına geliyor. Dünyada tek otorite olan bu raporu göz ardı eden İsrail ise raporu yalanlayarak Gazze'de açlığın olmadığını, yardımların devamlı ulaştırıldığını söylemekten çekinmedi. Ne var ki uluslararası örgütlerin yöneticilerinin devamlı gözlemleri bu iddianın inandırıcılıktan uzak olduğu ortaya koyduğundan uluslararası toplumu inandıramadı. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi İsrail Gazze'nin tek hayat bağı olan Birleşmiş Milletler Gazze İnsani Yardım Örgütü'nün UNRWA bazı görevlilerinin 7 Ekim olaylarına karıştığı iddiasını ortaya attı. Birçok donör ülke yardım fonlarını kesti ve birkaç gün önce de İsrail ordusu Birleşmiş Milletler Gazze İnsani Yardım Örgütü'nün Kuzey Gazze'ye girmesini tamamen yasaklamasıyla Gazze sonu belli olmayan bir döneme girdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres 25 Mart'ta Mısır, Refah, sınır kapısına yaptığı son ziyarette sınırın bir yanında yardım konvoylarının uzun kuyruklar oluşturmasına rağmen sınırın öbür tarafında Gazze'lilerin açlıktan ölmeye başlamasını insanlığın utancı olarak tanımladı. Uluslararası hukukun Gazze Savaşı'na cevabı. Peki bütün bunlar dünyanın gözü önünde cereyan ederken İkinci Dünya Savaşı sonrası Nazi Almanya'sının Yahudilere karşı yaptığı vahşetin bir daha olmaması için koyduğu kuralları 70 yıldan fazla bir süre sonra Gazze'de uygulayabiliyor muyuz? Bu soruyu sormamız gerekiyor. Bu kuralları Gazze Savaşı ışığında gözden geçirelim. 1. Uluslararası İnsan Hakları Sistemi. Gazze'de gıda hakkı, barınma hakkı, temiz su hakkı, sağlık hakkı gibi temel insan hakları ağır bir biçimde çiğnendi. 1966 Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Konvansiyonu'na giren bu haklar, savaş ve barış anında, yani her zaman devletlere koruma, kollama ve yerine getirme yükümlülüğü getiriyor. İsrail işgal kuvveti olarak insani hukuk kurallarına göre Gazze halkını korumakla yükümlü. Uluslararası Ceza Mahkemesi ise ağır insan hakkı ihlallerinde yetkili mahkeme olarak her an İsrail hakkında soruşturma açma yetkisine sahip. 2. Uluslararası İnsani Hukuk Kuralları. İkinci Dünya Savaşı sırasında sivillere karşı yapılan saldırılar göz önüne alınarak Birleşmiş Milletler savaş halinde sivilleri korumak, savaş taktiklerini ve kullanılan silahları dengelemek için bir dizi insani hukuk kuralı getirmiştir. 1949 yılındaki 4. Cenevre Sözleşmesi ve sözleşmenin 1977 yılındaki iki ilave protokolü Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerin çoğunluğunun kabulüyle örf ve adet kuralı olarak bağlayıcılık niteliğine sahip olabilen kurallardır. Gazze'ye yapılan topyekün saldırılar, dijital çağın getirdiği imkanlarla kaçınılmaz bir biçimde bütün dünyanın gözü önünde meydana geliyor. Dahası İsrail'in önde gelen politikacıları, bazı din adamları, bakanlar ve bazı askeri liderleri Gazze'nin bütününü terörist olmakla veya Hamas yanlısı olarak açıkça suçlayarak topyekün saldırılara gerekçe olarak göstermekten çekinmiyorlar. Hayatın devam etmesi için acil olan insani yardımların tamamen kesilmesi ya da zorunlu olarak açılan yardım kapılarının sudan nedenlerle bloke edilmesinin Hamas bitene kadar devam edeceğini açıkça ifade ediyorlar. Bu durum Gazze halkını bilinçli olarak, bilerek ve isteyerek toplu cezalandırmakla insancıl hukukun getirdiği bütün kuralları ihlal ediyor. Alternatif olarak da İsrail açıkça Gazze'den ayrılın diyerek Gazze halkını kuzeyden güneye, güneyde kuzeye sürerek evlerini, okullarını, hastanelerini yıkarak onları bezdirip ayrılmaya zorlarken Gazze halkı sokaklarda, çadırlarda, soğukta, yağmur altında aç susuz direnmeye devam ediyor. Bu durum uluslararası hukukta etnik temizlik suçunun tanımı. Bütün bu ihlallerin derecesine, niyete ve emirlerin kimler tarafından sistematik olarak halkın bütününü veya bir parçasını yok etme amacına hizmet etmesi söz konusuysa soykırım tanımına da giriyor. Birleşmiş Milletler Filistin İnsan Hakları Özel Raportörü Francesca Albanese, İnsan Hakları Komisyonu'na 20 Mart'ta sunduğu raporda İsrail'in soykırım suçunun eşiğini geçtiğine inanmak için makul nedenler var diyerek soykırım suçunun Gazze'de varlığını delillere dayanarak gösterdi. Nitekim Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'na soykırım sözleşmesinin verdiği yetkiyi kullanarak müracaat etmesiyle Adalet Divanı 26 Ocak'ta henüz soykırım suçunun varlığı hakkında kesin bir karara gitmeden ki bu yıllarca süren bir süreçtir, soykırım suçunun mümkün olabileceği ihtimalini kabul ederek acil bir ara karar verdi. İsrail'in sivillere karşı uluslararası hukuk kurallarına uymayan davranışlarının derhal durdurulması hususunda bir ya da iki yargıcın red oyu dışında 14 yargıcın neredeyse oy birliğiyle verdiği karar İsrail tarafından dikkate alınmadı. 26 Ocak'tan sonra saldırıların devam etmesi ve meydana gelen olumsuz gelişmeler ışığında Güney Afrika, Adalet Divanı'na tekrar müracaat ederek yeni deliller sundu ve mahkeme 28 Mart'ta ikinci bir ara karar daha verdi. Bu kararında Adalet Divanı önceki karara gönderme yaparak Gazze'deki Filistinlilerin 26 Ocak 2024'te kıtlık bir risk iken şu anda kıtlığın Gazze'de başlamasıyla değişen durumun ilerideki etkilerinin dikkate alınması açısından yeni bir karara ihtiyaç olduğunu belirtti. Bir yandan BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararının uygulanmaması, bir yanda da Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarının hiçe sayılması, uluslararası hukukta çarelerin mevcut olduğunu ancak güçlü devletlerin iradesiyle bu kuralların rafa kaldırıldığına şahit oluyoruz. Özellikle küresel güneyde eski yerleşimci koloni güçlerinin hala dünyada önemli bir söz hakkı olması nedeniyle çifte standartlara şahit oluyoruz. Bu nedenle de hukuk, insan hakkı, adalet ve etik prensiplerin ancak jeopolitik rüzgarlarla aynı yönde esmesi halinde bu prensiplerin uygulanabileceğine dair inanç yerleşiyor. Bu durumda yapılması gereken sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek uluslararası bir dayanışma oluşturması, ekonomik ambargo, akademik boykot, ticari ilişkilerin ve yatırımların durdurulması gibi politikaları hayata geçirmek. Adaletsizlikleri önlemenin, boş yere akan kanı durdurmanın hem Filistin ve İsrail'de hem de bölgede kalıcı barışı sağlamanın tek yolunun bu olduğunu görüyoruz.